Ayrım 30, sayfa 364. İnfazcı Lars Kepler. 75. Bölüm Tuzak. Saga Bauer Emniyet Müdürlüğü'nün spor salonunda 50 dakikadır ip atlıyordu. Yüzü öfkeli ve terliydi ama ayakları ipin hızıyla uyumlu dans ediyordu. Onu bir süre uzaktan endişeyle seyreden bir meslektaşı yanına geldi. "Kendine fazla eziyet ediyorsun," dedi. "Bir şey olmaz," diyen Saga dişlerini sıkarak devam etti. 25 dakika sonra spor salonuna inen Yuna, Saga'nın ip atladığı yerin yakınındaki eğimli bankın üzerine oturdu. "Bu ne boktan bir durum," dedi Saga ip atlamaya ara vermeksizin. "Adamlar Darfur'a cephane pompalayacaklar ama biz kılımızı kıpırdatamıyoruz."
"Hiç değilse meselenin ne olduğunu biliyoruz artık," dedi Yuna sakince. "Kenya üzerinden iş çevirmeye çalıştıklarını."
"Tamam da biz ne yapacağız? Şu aşağılık Pontus Salman'ı içeri alıp Rafael Guidi içinde Europol'le ilişkiye mi geçelim?"
"Elimizde bunun için yeterince kanıt yok ki."
"Bu çok büyük bir iş. Hayal edilemeyecek kadar büyük. Bizim tahminlerimizin çok ötesinde bir şey," dedi ip atlamaya devam eden Saga. "İşin içinde İsveç'ten Karl Pankrona Pontus Salman var. Rafael Guidi kodamanların şahı. Kenya hükümetinden de birileri vardır. Yoksa bu iş yürümez. Belki İsveç hükümetinden de."
"Muhtemelen hepsine ulaşamayız," dedi Yuna.
"Belki de en akıllısı bu işin peşini bırakmak."
"İyi, bırakalım o zaman."
Yuna'nın şaka yollu sözlerine gülen Saga dudaklarını kilitleyerek hoplamaya devam etti.
"Belli ki Pankrona yıllarca rüşvet aldı," dedi Yuna. "Ama Björn Armskog'un şantaj e-postasını okuyunca oyunun sonuna geldiği endişesine kapıldı. Birine telefon açtı. Büyük ihtimalle Rafael'e ve onunla konuşurken harcanabileceğini anladı. Üstelik ortaya çıkan fotoğraf onu birilerinin başını ağrıtabilecek bir problem haline getiriyordu. Yani bu işe yatırım yapanlar açısından varlığı tehlike arz ediyordu. Ne paralarını kaybetmek ne de onun için herhangi bir risk almak istiyorlardı."
"Bu nedenle intihar etti," diye Saga daha da hızlandı.
"Böylece oyun dışına çıktı. Geriye fotoğraf ve şantajcı kalmıştı."
"Ve uluslararası bir temizlikçiye başvurdular," dedi Saga soluk soluğa.
Yuna başını salladı. Saga şimdi dizlerini göğsüne doğru çekerek ip atlıyordu. Eğer Viola son anda tekne gezisine katılmasaydı, temizlikçi Penelope ile Björn'ü öldürüp tekneyi batıracaktı," dedi Yuna.
Hızını arttıran Saga bir süre sonra durdu. "Biz de," dedi soluk sola, "bu olayı kazaymış gibi görecektik. Temizlikçi fotoğrafı alacak, bilgisayarları temizleyecek ve geride hiçbir iz bırakmadan ülkeyi terk edecekti."
"Bana göre bu adam fark edilmekten korkmuyor. Tam bir eylem adamı. Sorunları polisin dikkatini çekmeden çözmek elbette daha kolay. Ama bu adamın asıl önceliği sonuç almak. Yoksa daireleri yakmazdı. Yakarak dikkat çekti. Ama adam köklü bir temizliğin peşinde. Her şeyden çok buna önem veriyor."
Saga ellerini kalçalarına dayayarak eğildi. Yüzünden terler damlıyordu.
"Yangınlar ile tekne kazası arasında er ya da geç bir bağlantı kuracaktık," dedi ve tekrar doğruldu. "Ama iş işten geçtikten sonra," dedi Yuna, "temizlikçinin görevi bütün izleri silmek ve şahitleri ortadan kaldırmak."
"Ama şimdi elimizde fotoğraf ve Penelope var," diye gülümsedi Saga. "Temizlikçi ortalığı tam temizleyemedi."
"Henüz diyelim."
Tavandan sarkan, boks torbasına gevşek yumruklar atan Saga Yuna'ya döndü. "Eğitimim sırasında bir banka soygununda çekilmiş bir film izledim. Tutukluk yapan bir silahla bir adamı etkisiz hale getiriyordun."
"Şansım yaver gitti."
"Doğru."
Bir kahkaha attı Yuna. Üzerine giden Saga bir boksör gibi hızlı ayak hareketleriyle etrafında döndü ve durdu. Kollarını ileri uzatıp "hadi gel bakalım" der gibi parmaklarını açıp kapadı. Kendine yumruk atmayı denesin istiyordu. Onun Bruce Lee'yi taklit ettiğini anlayan Yuna gülümsedi. "Haydi gel" diyen parmaklar. Yuna başını iki yana salladı ama göz temasını kesmedi. Nasıl hareket ettiğini gördüm dedi Yuna.
O zaman biliyorsundur.
Çok hızlısın. Belki ilk darbeyi isabet ettirebilirsin ama sonra...
Sonra çeker giderim dedi Saga.
Düşünce iyi ama... Saga parmaklarını açıp kapayarak bir kez daha gel işareti yaptı. Ama dedi Yuna eğlenerek çok daha sert saldıracaksın.
Hayır.
İstersen dene de gör dedi Yuna sakince. Saga tekrar gel işareti yaptı ama Yuna aldırmadı. Sırtını dönüp kapıya doğru yürüdü. Saga hızla ona doğru atılıp bir sağ kroşe savurdu. Yuna boynunu yana eğerek darbeyi savuşturdu. Hemen ardından kendi etrafında döndü, silahını çekti. Aynı anda dizlerinin arkasına tekme atarak Saga'yı yere yıktı.
Bak bir şey diyeceğim dedi Saga aceleyle.
Haklı olduğumu mu söyleyeceksin?
Böbürlenme diye öfkeyle bakan Saga ayağa kalktı.
Eğer birine çok sert dalarsan...
Sert değildi diye sözünü kesti Saga. Aklıma önemli bir şey geldiğinden kendimi tuttum.
Bak şimdi anladım diye güldü Yuna.
Ne anladığın umurumda bile değil. Aklıma Penelope'yi yem olarak kullanabileceğimiz geldi.
Nasıl yani?
Başka bir yere taşınmak istediğini düşünüyordum. Tam sana vuracakken aklıma bir fikir geldi ve kendimi tuttum. Eğer seni nakavt edersem fikrimi nasıl söyleyecektim?
İyi o zaman anlat bakalım şu fikrini.
Temizlikçiyi tuzağa düşürmek için Penelope'yi yem olarak kullanabiliriz. Ne de olsa adam her halükarda peşine düşecek.
Yuna'nın yüzündeki gülümseme kayboldu. Düşünceli bir ifadeyle başını salladı.
Devam et. Temizlikçinin telsiz konuşmalarımızı dinlediğini biliyoruz. Eğer Raquel aracılığıyla söylediğimiz her şeyi dinliyorsa, ki Penelope'yi Kümmendo adasında bulduğuna göre dinliyor. Demek ki Penelope'yi bir biçimde bulacak, benim kanım bu. Polis koruması adamın umurunda değil. Kızın saklandığı yerin gizli kalması için elimizden geleni yapacağız. Ama demek istediğim şu ki telsiz iletişim olmadan onu koruyamayız.
Yani onu bulacak.
Öyle düşündüm. Biz ne yaparsak yapalım Penelope'yi bulacak. Sorun o geldiğinde bizim hazır olup olmayacağımız. Penelope planladığımız gibi elbette bütün imkanlarımızla korunacak. Ama onu sakladığımız mekanın etrafına gizli bir tim yerleştirirsek temizlikçiyi de geçirebiliriz.
Çok doğru. Kesinlikle doğru düşünmüşsün dedi Yuna. 76. Bölüm Güvenli Daire. Carlos, Saga ve Yuna Sepo'nun ana merkezine açılan uzun koridorda hızlı adımlarla yürüyorlardı. Werner Zanden yumuşak bir koltuğa oturmuş onları bekliyordu. Selamlaşma faslını atlayarak hemen konuya girdiler. Uluslararası savcılık makamından Clara Olofsdotter ile iletişime geçildi. Bu RKP ve Sepo için büyük bir iş, peşine düştüğümüz pislik de kim Tanrı aşkına?
Çok az şey biliyoruz dedi Saga.
Yalnız çalışıp çalışmadığını bile bilmiyoruz. Belçika, Brezilya, hatta KGB ve eski Doğu bloku istihbaratlarından birinden arta kalmış işinin uzmanı biri olabilir.
Bizim telsiz konuşmalarımızın dinlenmesi hiç de zor bir iş değil dedi Carlos.
Bu adam Penelope Fernandez'in korunduğunu, ona ulaşmanın zorluğunu elbette biliyor dedi Yuna.
Ama bir fırsatını kollamaktan kaçınmayacaktır. Bazen kapılar açılacak, korumalar nöbet değiştirecek, Penelope'ye yemek getirilecek, annesiyle ve bir psikologla görüşecek. GMP'den Niklas Lent'le de bir randevusu var.
Telefonu çalınca sustu, aceleyle numarayı kontrol edip telefonu kapattı.
Önceliğimiz elbette Penelope'yi korumak dedi Saga.
Ama bunu yaparken meslektaşlarımızı öldüren katili yakalamanın imkanlarını da yaratmalıyız.
Adamın ne kadar tehlikeli biri olduğunu sanırım hatırlatmama gerek yok dedi Yuna. İçimizden hiçbiri şimdiye kadar böylesi bir adamla karşılaşmadı ve karşılaşmayacak.
Güvenli daire Storgatan bir numaradaydı. Sibyl Legatan sokağına bakan penceresinden Öster Malmstork meydanı da görünüyordu. Karşısında başka bir apartman yoktu. En yakını 100 metreden daha uzak bir mesafedeydi.
Doktor Daniella Richards kurşun grisi polis minibüsünden Penelope Fernandez'in eve doğru yürümesine yardım ederken Saga Bauer apartmanın çelik kapısını tuttu. Etrafları ağır silahlarla donatılmış polislerle çevrilmişti. Burası Stockholm'de bulunabilecek yer üstündeki en güvenlikli yer dedi Saga. Onu duymazlıktan gelen Penelope, Dr. Richards'ın yardımıyla asansöre doğru yürüdü. Kapının girişinden merdiven sahanlıklarına kadar her yerde güvenlik kameraları vardı. Hareket dedektörleri yerleştirdik. Çok gelişmiş bir alarm sistemi kurduk. Doğrudan muhabere merkezine bağlı kriptolu iki hat var diye açıklamaya devam etti Saga yukarı çıkarlarken. Üçüncü kata çıktıklarında ağır bir kapıyı açtı. Bu kapıdan sonra başka bir kapı daha vardı. Üniformalı bir polis bu kapıyı açarak onları içeri aldı. Daire yangına karşı çok güvenli. Kendi elektrik jeneratörü ve havalandırma sistemi var dedi Saga. Burası emin bir yer dedi Daniella Richards. Başını kaldırıp boş gözlerle doktora bakan Penelope zor duyulur bir sesle teşekkür ederim dedi. Eğer istersen yanında kalabilirim. Penelope başını iki yana salladı. Saga ile Daniella dışarı çıktılar. Kapıyı kilitleyen Penelope bir pencerenin önüne dikildi. Kurşun geçirmeyen camlardan dışarısı görülüyor ama içerisi görülmüyordu. Pencere Östermalm meydanına bakıyordu. Meydanda gezinenlerin bir kısmının sivil polis olduğunu düşündü Penelope. Dikkatle pencereye dokundu, dışarıdan hiçbir ses duyulmuyordu. Birden kapı zili çaldı. Ürperdi Penelope, kalp atışları hızlandı. Monitöre doğru gidip diyafonun düğmesine bastı. Kamerada görünen resmi kıyafetli kadın polis annesinin geldiğini haber verdi. ''Penny, Penny!'' diye bağırdı annesi kadının arkasından. Penelope kapının kilit sistemini harekete geçiren kolu çevirdi. Bir tık sesinin ardından ağır çelik kapı açıldı. Anne dedi apartmanın koyu sessizliği de usulca damlayan bir sesle. Annesini içeri aldı. Kapıyı kapatıp tekrar kilitledi. Kapının yanından ayrılamadı. Dudaklarını sıkıca kapattı. Bütün bedeninin titrediğini hissetti. Ama kendini zorlayarak yüzündeki bütün duyguları sildi. Annesine şöyle bir baktı. Göz göze gelmeye cesaret edemedi. Kız kardeşini koruyamadığı için annesinin kendisini suçlamasını bekliyordu. Claudia içeri doğru birkaç adım atıp dikkatle etrafına bakındı. ''Sana sahip çıkıyorlar mı Penny?'' dedi kızına. ''Şimdi iyiyim. Seni korumak zorundalar.'' ''Koruyorlar, burada güvendeyim.'' ''Önemli olan bu.'' dedi Claudia zor duyulur bir sesle. Boğazı düğümlenen Penelope ağlama isteğini bastırdı. ''Yapmam gereken çok şey var.'' diye devam etti annesi yüzünü kızından çevirdi. ''Ben Viola'nın cenaze töreni hazırlıklarını yapacağım. Anlayamıyorum bunu.'' Penelope yavaşça başını salladı. Annesi birden elini uzatıp şefkatle yanağına dokundu. Penelope gayri ihtiyari ürperdi. Annesi hızla çekti elini. ''Bu işin kısa zamanda çözüleceğini söylüyorlar.'' dedi Penelope. ''Polis adamı yakalayacağını düşünüyor. Şu Viola ile Björn'ün katilini.'' Claudia kızına döndü. Yüzü çıplak savunmasızdı. Annesinin gülümsediğini gördü Penelope şaşkınlıkla. ''İyi ki yaşıyorsun.'' dedi Claudia. ''İyi ki seni kaybetmedim. Bundan daha önemli bir şey yok. Bundan daha önemli.'' ''Anne.'' ''Canım kızım.'' Claudia bir kez daha elini uzattı. Bu defa geri çekilmedi Penelope. 77. Bölüm Gözetleme. Operasyon şefi Jenny Göransson, Nibragatan 4A nolu apartmanın 3. katındaki bir dairenin cumbasında oturmuş bekliyordu. Saatler geçmiş ama henüz bir haber çıkmamıştı. Ortalık sakindi. Meydanı gözden geçiren Jenny bakışlarını Sibylle Gatan 27'nin çatısına çevirdi. Birkaç güvercinin havalanıp uzaklaştığını gördü. Orada Sonny Jansson mevzilenmişti. Belli ki yer değiştirip güvercinleri ürkütmüştü. Jenny onu arayıp tahminini doğrulattı. Bir dairenin içini görebilmek için pozisyon değiştirmişti Sonny. Kavga ediyorlarmış gibiydi ama Wii oynuyorlarmış. Televizyonun karşısında zıplayıp duruyorlar. Yerine dön dedi Jenny kuru bir sesle. Dürbünü gözlerine dayadı, büfe ile kara ağaçlar arasındaki karanlık alanı taradı. Buranın güvensiz bir bölge olduğunu düşünüyordu. Kahverengi koşucu kıyafetleriyle Sibille Gatan'dan yukarı doğru koşan Blomberg aradı Jenny'yi. Mezarlıkta bir şey var dedi gergin bir sesle.
Ne var?
Ağaçların altında hareket eden bir şey. Storgatan'a bakan çitlerin 10 metre iç tarafında.
Ne olduğunu kontrol et ama dikkatli ol.
Blomberg askeri büzenin yanındaki at merdiveninin önünden geçerek mezarlığa yöneldi. Sıcak bir yaz akşamıydı. Her taraf yemyeşildi. Çakıllı yolun kenarındaki otların üzerinden sessizce ilerledi. Kaslarını gevşetme bahanesiyle uygun bir yerde durup etrafı gözden geçirmeyi düşünüyordu. Yaprakların arasından zayıf bir hışırtı duyuldu. Ağaçların dalları aydınlık gökyüzünü kapatıyordu. Mezar taşlarının araları alacakaranlıktı. Birden bir yüz gördü yere yakınlı, 20 yaşlarında bir kadındı. Kısacık kesilmiş saçları kırmızıya boyanmıştı. Yanı başında asker yeşilli sırt çantası vardı. Başka bir kadın daha vardı. Gülerek yerde uzanan süveterini yukarı sıyırdı ve göğüslerini öpmeye başladı. Dikkatle geri çekilen Blomberg Jenny'ye rapor verdi. Yanlış alarm, iki aşık. İki saat sonra titremeye başladı Blomberg. Hava iyice soğumuştu. Isının düşmesiyle otların üzerleri çiğle kaplanmıştı. Bir köşeyi döndüğünde orta yaşlı perişan bir kadınla karşılaştı. Belli ki çok içmişti. Durduğu yerde sallanıyordu. Yanında iplerinden tuttuğu iki kaniş vardı. Heyecanla etrafı koklayan köpekler koşmak istiyor ama kadın öfkeyle iplerini çekiyordu. Mezarlığın kenarından bir hostes geçiyordu. Deniz mavisi seyahat çantasının tekerleri asfalt yolda takırdayıp duruyordu. Blomberg'e ilgisiz bir bakış fırlatırken Blomberg de 7 yıldır birlikte çalıştığı meslektaşını görmezlikten geldi. Maria Ristone çantasını sürükleyerek metroya doğru yürüdü. Metronun hemen yanındaki apartmanın kapı girintisinde gizleniyormuş gibi duran adamı kontrol etmek istiyordu. Ayakkabılarının topuğundan çıkan sesleri dinleyerek yürürken çantasının tekerlerinden biri bir taşa takılıp yan döndü. Çantayı düzeltmek için eğilen Maria adamı kollamayı ihmal etmedi. Çok iyi giyimli biriydi. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Sanki birini bekliyordu. Maria'ya sinirli bir bakış fırlattı. Maria'nın kalp atışları hızlanırken kulaklığından operasyon şefi Jenny'nin sesini duydu. Blomberg de gördü adamı oraya geliyor. Onu bekle Maria, Blomberg'i bekle. Çantasını düzelten Maria daha fazla beklemesini şüphe uyandıracağını düşündü. Devam etmek zorunda kaldı. Mümkün olduğu kadar yavaş yürümeye çalışarak gergin bakışlı adama yaklaştı. Yanından geçmek zorunda kalacak, sırtını adama dönerek devam edecekti. Maria yaklaşırken adam kapıya doğru geriledi, bir elini ceketinin içine sokmuştu. Birden üzerine doğru atılan adam ceketinin altına sakladığı şeyi havaya kaldırırken adrenalinin vücudundan nasıl yükseldiğini hissetti Maria. Adamın omuzlarının üzerinden Blomberg'i gördü. Silahın namlusunu adama çevirmiş ateş etmek üzereydi. Kulaklığına yanlış alarm diye bağıran Maria'nın sesini duyarak durdu. Adam silahsızdı. Elinde yalnızca bira kutusu vardı. Amcık diye tıslayan adam Maria'nın üzerine bira serpti. Ah tanrım diye iç çeken Jenny'nin sesini duydu Maria. Durma, metroya git. Gecenin geri kalanı olaysız geçti. Son barlar da kapandı. Geriye yalnızca köpek gezdirenler, teneke içecek kutusu toplayıcıları, gazete dağıtıcıları ve birkaç gece koşucusu kalmıştı. Jenny Göransson sabah saat 8'de yapılacak nöbet değişimini iple çekiyordu. Hedwig Eleanora Kilisesi ve Penelope Fernandez'in parlak penceresine şöyle bir göz attıktan sonra bakışlarını Storgatan'a yöneltti. Rejisör Ingmar Bergman'ın büyüdüğü papaz evine kadar taradı sokağı. Ağzına bir nikotin sakızı atıp meydanı incelemeye başladı. Banklara, ağaçlara ve bacaklarını açmış oturan kadın ile omzunda et parçası taşıyan adam heykeline baktı. Österman yiyecek hali, Saluhal'in kocaman çelik parmaklıklı kapısının önünde bir hareket fark etti birden. Karanlıktı ama camlardan hızlı hareketler yansıyordu. Jenny Göransson'a çağrıda bulundu. Eskiden Folk Teater'inin olduğu bina ile ağaçların arasındaki bir bankta oturuyordu. Ayaklarının önünde teneke kutu dolu iki çöp torbası vardı.
''Ben bir bok görmüyorum.'' dedi Göransson.
''Olduğun yerde kal.'' ''Belki de'' diye düşündü. ''En iyisi Blomberg'i aramak, kilisenin yanındaki yerinden Humle Gordon sokağına doğru koşarak durumu araştırır.'' Saluhal'in girişine tekrar baktı Jenny. Parmaklıklı kapının önünde diz çökmüş oturan biri vardı. Bir korsan taksi yanlış yola girmiş, Nibrogatan'dan geri dönüyordu. Arabanın farları Saluhal'in kırmızı tuğla duvarlarını yalarken dikkat kesildi Jenny. Farların ışığı çelik parmaklıklı kapıyı aydınlattığında kimseyi göremedi. Araba bir an durduktan sonra geri geri gitmeye başladı.
''Aptal kafa'' diye mırıldandı Jenny. ''Bir tekeri kaldırımda gidiyor.''
Bir vitrinden yansıyan arabanın farları bir kez daha Hal'in girişini aydınlattı. Çelik parmaklıklı kapının arkasında biri vardı. Gördüğü şeyi anlaması birkaç saniye sürdü Jenny'nin. Tüfekle nişan alan bir adam vardı. Dürbünü gözlerinden uzaklaştırıp irtibat merkezine seslendi. ''Dikkat, silahlı biri var.'' diye bağırır gibi Saluhal'in kapısının arkasında dürbünlü tüfekle nişan alan biri var, tekrar ediyorum. Nübre Gatan ile Humle Gorde Gatan'ın kesiştiği noktada bir keskin nişancı var. Adam çelik parmaklıklı kapının arkasındaydı. Bir süre boş meydanı süzmüş, bankta oturan teneke kutu toplayıcısının gitmesini beklemişti. Ama orada gecelemeyi düşündüğünü anlayınca adamı görmezden gelmeye karar vermişti. Karanlığa gizlenerek tüfeğini çıkarmıştı. Etkili mesafesi 2 kilometreyi bulan hassas mermili, darbe emici dipçikli, yarı otomatik bir tüfekti bu. Hiç telaşa kapılmadan namlunun ucuna titanyumdan alev gizleyiciyi monte etti. Şarjörünü taktı ve öndeki destek ayağını indirdi. Kapanış saatinden hemen önce Saluhal'e girmiş, temizlik ve güvenlik şirketi elemanları gidene kadar bir depoya saklanmış, ışıklar söndürülüp kapılar kapandığında ortaya çıkmıştı. Alarm sistemini çok kısa bir sürede devre dışı bırakarak çelik parmaklıklı devasa bir kapının koruduğu antreye geçmişti. Demir parmaklıkların ardındaki derin antre onun için bir çeşit korunaklı avcı kulübesi gibiydi. Kendi görüş alanı açıktı ama hareket etmediği sürece onu kimse göremezdi. Eğer çelik kapıya biri yaklaşacak olursa karanlık bir köşeye çekilmesi yeterliydi. Silahın namlusunu Penelope Fernandez'in olduğu binaya çevirmiş, elektro-optik dürbünle kaldığı odayı bulmaya çalışıyordu. Sabırlı, yavaş ve sistematik hareket ediyordu. Uzun süre beklemişti, sabaha az kalmıştı. Hava ışımadan bulunduğu yerden çekilmeli, alarm sistemini devreye sokmalıydı. Ertesi gece yine gelirdi. Kurşun geçirmez camın kendisini koruyacağını düşünen kız ne de olsa bir ara meydana bakacaktı. Dürbünü ayarlarken üzerine bir arabanın farı düşünce hemen geri çekilmiş, bir süre bekledikten sonra tekrar eski pozisyonuna dönüp Storgatan 1 numaralı apartmanı gözlemeye devam etmişti. Karanlık bir pencerenin arkasında termal radyasyon keşfetti. Belirsiz, bulanıktı. Uzaklık ve kurşun geçirmez cam görüntüyü zayıflatıyordu. Tahmin ettiğinden daha kötüydü. Silik konturlara dikkat kesilerek merkezi bulmaya çalıştı. Benekli bir morun içinde solgun pembe bir gölge geziniyordu. Dağılıp tekrar yoğunlaştı. Birden bir tuhaflık sezerek durdu. Meydandan üzerine doğru koşarak 2 kişi geliyordu. Ellerinde bedenlerine yakın tuttukları silahlar vardı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 376.